Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım, 11. bölüm. Rourke, günahları için orada geçirmesi gerektiği sürenin bilincinde olsa da, Araf konusunu hiç düşünmüyordu bile. Şehir merkezindeki ofisinin bekleme salonunda Don Webster'ı gördüğünde pek şaşırmadı bile. Rourke'un olağanüstü becerikli ve güçlü sezgilerle donatılmış idarecisi Caro, zarif bir tavırla bekleme alanına çıkarak iki adamın arasına girdi. ''Bu sabahki programınız oldukça dolu. Bu beyefendi sizi görmek konusunda biraz ısrarcı ve hafta içi başka bir zamana randevu almaya yanaşmıyor. Ona şimdi zaman ayırabilirim, teşekkürler Caro. Webster?'' Rourke ofisine uzanan koridorda yolu gösterdi. Webster'ın sağ gözünden yanağına kadar yayılan morluğu ve henüz tedavisi bile yapılmamış dudağındaki patlağı gördüğüne sevinmişti. Kendi kaburgalarında da dayanılmaz bir acı vardı ama gurur meselesi yaparak kabullenmeye yanaşmıyordu. Ofise girdiklerinde doğrudan masasına gitti ama koltuğuna oturmadı. Ellerini hafifçe cebine sokarak ağırlığını ayakları üzerinde dengeledi ve karşısındaki adamı süzmeye başladı. ''Bir maç daha mı istiyorsun dostum?'' ''Webster, her gün güneşin doğduğunu görmek istememden bile çok.'' dedi ama Rourke'un gözlerinin ışıldadığını görünce kafasını salladı. ''Ama teklifini geri çevirmek zorundayım. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama dün yaptıkların konusunda sonuna kadar haklıydın.'' Rourke rahat bir tavırla ''O konuda tamamen hemfikiriz o halde.'' dedi. ''Ve ellerini benim olan bir şeye tekrar sürersen o elleri kaybedersin. Buna inan.'' ''Sen 5 dakika sonra gelmiş olsan o zaten başının çaresine bakmış olurdu. Lanet olsun. Hatta 5 saniye sonra gelsen, bunu bilmeni istedim. Evin sadakatini asla sorgulamadım zaten.'' ''Pekala.'' Webster geceden beri üzerine çöken ağırlığın biraz hafiflediğini hissetti. ''Ben senin onun için asla şey düşünmeni, lanet olsun.'' Ellerini saçından geçirdi. ''Aramızda gerçekten işle ilgili bir problem vardı ve ben sanırım onu kendi şahsi problemime geçiş olarak kullandım. O problem de...'' Webster duraksadı. ''Sanırım karına aşığım.'' ''Bu gerçekten bir problemmiş ama durup bunu yüzüme söyleyebilme cesaretini takdir ediyorum.'' Rourke bir taraftan düşünürken oturacağı sandalyeyi seçti ve bir sigara çıkardı. Webster'ın sigaraya doğru attığı kaçamak bakışı yakalayınca ''İster misin?'' diye sordu. 5 yıldır içmedim. 5 yıl, 3 ay ve sanırım 26 gün. Saatleri karıştırdım ama, lanet olsun. Uzanarak bir tane aldı ve gözlerini sıkıca kapatarak dumanı içine çekti. Seni tanımıyorum diye devam etti. Ama senin hakkında bazı şeyler duydum. Rourke, aynı şey benim için de geçerli dedi. Evin birlikte geçirdiğiniz akşamdan bahsetmediğini mi sanıyorsun? Webster kendini zorlayarak omzunu silkti. Onun için hiçbir anlamı yoktu. Bunu o zaman da biliyordum, şimdi de biliyorum. Eğer benim peşime düşmek istiyorsan düş, buna hazırım. Ama bu öfkeden Dallas'ın da payını almasını istemiyorum, tamam mı? Onu böyle korumaya çalıştığını bilse, hayalarını boğazına dolayıp seni boğmaya çalışırdı. Webster geceden beri ilk kez gülmeye çalıştı ama dudağındaki patlak alev gibi yanınca hafifçe küfretti. Şey, doğru. Parmağını hafifçe dudağına bastırdı. İşleri berbat eden ben olduğumda başkasının sorun yaşamasını istemem. Benim hakkımda ne biliyor ya da ne düşünüyorsan düşün ama şundan emin ol. Ben kadınlara saldırmam. Özellikle de kendi olmaktan başka bir şey yapmayanlara. Rourke'un aklına dün gece iyi ve davranış şekli geldi ama bu düşünceleri bir kez daha öteledi. Sonra halletmesi gerekecekti. Ve senin peşine düşmem de Eve'i mutsuz eder. Yalnızca bana kalsa bunu riske edebilirdim ama bunu yapmam için de bir sebep yok. Webster elindeki sigaraya bakıyordu. Beklediğim gibi biri değilsin. Olabilirdim. Olabilirdimlerin bir anlamı yok dostum. Webster sigaradan derin bir son nefes daha çekti. Önemli olan şu an ve şey. Webster parmağıyla morarmış yanağına hafifçe dokundu. Bu bana hatırlatılması gereken bir şeydi. Sigarayı söndürerek ayağa kalktı, Rourke'un gözlerinin içine bakarak elini uzattı. ''Vakit ayırdığın için teşekkürler.'' Rourke ayağa kalktı. Adam için bir yandan üzülürken bir yandan da ona saygı duyuyordu. Her ikisi de hissetmeyi kesinlikle beklemediği duygulardı. Elini uzatarak gülümsedi. Kaburgalarımda yemek tabağı büyüklüğünde bir morluk var ve sağ böbreğim bir tuğlayla dövülmüş gibi ağrıyor. Webster patlak dudağına rağmen sırıttı. Teşekkürler. Kapıyı açmak üzereyken hafifçe arkasını döndü. Biliyor musun, birbirinize uymuşsunuz, sen ve Dallas. Tanrım, birbirinize uymuşsunuz. Roar kapı kapandığında, evet, uygunuz diye düşündü. Ama uygun olmak her zaman rahatlık anlamına gelmiyordu. Eve, elindeki bilgileri rapor ettiğinde komutan Whitney patlamadı ama patlamaya çok çok yakındı. Kanıtlandı mı bunlar? Hayır efendim, hali hazırda değil. Ama elimdeki bilgi kesin, kaynağım su götürmez. Bu kaynak kim oluyor peki? Eve söylemeyi düşündü. Enine boyuna tarttı ama başka çaresi yoktu. Çok üzgünüm efendim ancak kaynağımın ismini açıklayamam. Ben lanet bir gazete muhabiri değilim Dallas. Komutanın bu bilgi bana büyük bir güven dahilinde verildi. Bilgiyi kullanmada bir çekincem yok ama kaynağın ismini veremem. İç işlerindekilerin canını okumamı güçleştiriyorsun. Bunun için üzgünüm. Whitney parmaklarıyla masada ritim tutarak, onları bununla vuracağım diye devam etti. İnkar edecekler, kaçamak cevaplar verecekler, lafı dolandıracaklar. Eğer aktardığın gibi bu operasyon bir süredir devam etmekteyse bunu kabul etmek konusunda çok isteksiz olacaklar. Bizim ofise bile. Whitney arkasına yaslandı. Gözleri birer çizgi halini alacak kadar odaklanmıştı. Siyaset küçük pis bir oyundur Dallas ve ben bu oyunda çok iyiyim. Evet efendim. Eve yüzüne hafif bir tebessüm yayılmasına izin verdi. Öylesiniz. Bu konunun tartışılması için kuleye çağrılmaya hazır ol Teğmen. Şube müdürlerinin bağlı olduğu ana merkezi kastediyordu. Çarkları harekete geçireceğim. Ben hazırım efendim. Yalnız bu dönem soruşturmanın bu bölümü istediğimiz hali alana kadar takımımla birlikte ev ofisimden çalışmak istiyorum. Çoktan telelinkine dönmüş olan Whitney başını salladı. Çıkabilirsin. Eve, otoparkta aracına doğru koşuştururken Carmichael'ın kendisine seslendiğini duydu. Elimde ilgini çekecek bir şey var. Listemdeki şahitlerden çoğunu bitirmiştim ki kadın servisçilerden birine rastladım. Neye rastladın? Garson Dallas. Görünüşe göre bu garson sahtekarlıktan kısa bir dönem içeri alınmış. Büyük değil, ufak bir dalavere çevirmiş. Ama sonuçta polisleri teşhis etmekte ustalık kazanmış. Dediğine göre Kohli'nin polis olduğunu anlamış ama aklına kötü bir şey gelmemiş. Zaman zaman bara gelip viskisini yudumlayan diğer polis konusunda da aklına kötü bir şey gelmemiş. Hangi diğer polis? Carmichael sırıtarak, evet dedi ben de onu sordum. Cevap da bayan polis oldu. Çekici, sarışın polis. Onu biraz daha sıkıştırdığımda bana 128. birimden yüzbaşı Roth'un açık bir tarifini verdi. Lanet olsun. Evet, verdiği tarif yüzlerce kadına uyabilirdi ama yine de tahmin ettim. O yüzden önüne bazı fotoğraflar koyup o bayan polisi teşhis etmesini istedim. Roth'un resmini gösterdi, hiç tereddütsüz. Teşekkürler. Bunu şimdilik kimse bilmesin, tamam mı? Elbette. Ben de yukarı çıkıp görüşme kayıtlarını masana bırakacaktım. Carmichael çantasından bir disk çıkardı. İster misin? Evet, tekrar teşekkürler. Eve, diski cebine sokarak arabasına koşturdu. 128. birime bir ziyaret için biraz vakit yaratması gerekecekti. Aracını çalıştırırken linkini de açarak yardımcısını aradı. Peabody, Roth'un verilerini çıkar ve iyice eşele. Dikkat çekip çekmemeye özen gösterme. Hatta bayrakları iyice sallamanı istiyorum. Evet efendim, Doktor Mira ile görüşmeniz saat 10.30'da ev ofisinizde. Tamam, bekletmemeye çalışacağım. Verileri çıkarmaya başla, elinden geldiği kadar da gürültülü olsun. İm, 128. birime girdiğinde bandolu bir karşılama beklemiyordu zaten. Karşılaştığı şey de soğuk bakışlar ve köşelerden yükselen fısıldaşmalardı. Hatta yaratıcı bir memur domuz sesi çıkardı. Eve bunu görmezden gelmek yerine polis memurunun masasına doğru eğildi ve gülümsedi. Epey yeteneklisin dedektif. Para karşılığı partilere katılıyor musun? Dedektifin dudakları gerildi. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Güzel çünkü benim de sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eve gözlerini kırpmadan ona bakmaya başladı. Dedektif sonunda bakışlarını başka yöne çevirdi. Eve tatmin olmuş halde doğrularak yüzbaşı Roth'un ofisine yöneldi. Roth'un ofisi, Eve'in zor kazanılmış olduğunu düşündüğü bir köşe ofisiydi. Çift pencereli, kaliteli büyük bir masası ve güzel büyütülmüş bir sarmaşık bitkisi vardı. Ofisin kapısı camdı. Eve Roth'un kendini fark ettiğinde ayağa kalktığını gördü. Gözleri birbirine kilitlenmişti. Kapıyı çalmaya zahmet etmedi. Roth, "Sen ne cüretle hiçbir onay almadan kişisel dosyamı açarsın?" diye başladı. "Çizgiyi aştın Teğmen." "Evet, ikimizden biri öyle yaptı." Eve ofisin kapısını kapadı. "Kişisel dosyanda bulacağım hangi bilgi seni endişelendiriyor?" "Endişelenmedim, öfkelendim. Profesyonel nezaket diye bir şey vardır. Ki sen de benim birimimi yerle bir etmekte kullandığın kişisel intikamda gayet net bir şekilde bu nezaketi çiğniyorsun. Davranışlarını Komutan Whitney'e ve kuleye rapor edeceğim. Bu sizin yetkiniz dahilinde elbette. İki polisin cinayet davasında yetkili olarak Dedektif Kohli'yi Araf'ta ziyaret ettiğiniz, hem de birçok kez ziyaret ettiğiniz gerçeğinin neden sakladığınızı sormak da benim yetkim dahilinde." Eve, Roth'un gözlerini kırpıştırmasını izledi. "Elinizdeki bilgi yanlış." "Hiç sanmıyorum. Bu konuyu isterseniz burada konuşalım, isterseniz de merkezde. Seçimi size bırakıyorum. Yani profesyonel nezaket gereği." "Eğer öylece durup beni mahvetmene izin vereceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Eğer sen de apoletlerinin arkasına saklanmana izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Dedektif Kohli'nin öldürüldüğü gece neredeydiniz?" "Aşağılayıcı sorularını cevaplamak zorunda değilim." "Eğer sizi sorgulamaya alırsam cevaplamak zorunda kalırsınız. Ki alacağım." "Kohli'nin öldürüldüğü gece Araf'ın yakınlarında bile değildim." "İspatla." "Ah Tanrım, umarım cehennemde çürürsün." Roth, masasının etrafında dolaşarak bir düğmeye bastı ve ofisin camlarına mahremiyet panelini indirdi. "Benim o gece nerede olduğum kişisel hayatımla ilgili. Bir cinayet davasında hiçbir şey kişisel olamaz. Ben bir polisim Teğmen ve iyi bir polisim. Belki masa başında sokaklarda olduğumdan daha iyiyim. Ama lanet olası iyi bir polisim. Benim bir kulüpte ara sıra bir şeyler içmemin, Kohli'nin ölümüyle ya da bu birimin başı olmamla hiçbir ilgisi yok. O halde neden bu bilgiyi gizlediniz?" "Çünkü içki içmiyor olmam gerek." Rengi kıpkırmızı olmuştu. "Bir alkol sorunum var ve rehabilitasyona katıldım. Ama bunu zaten biliyorsun," diye mırıldanarak tekrar masasına döndü. "İyileşme sürecimdeki bir engelin işimi tehlikeye atmasına izin veremem. İlk gittiğimde Kohli'nin Araf'ta çalıştığını bilmiyordum. Sonra orada tanıdık bir yüz olduğu için Araf'a gitmeye devam ettim. Bahsetmedim çünkü dava ile bir ilgisi yoktu." "Ne yapmanız gerektiğini biliyordunuz yüzbaşı." "Pekala, lanet olsun kendimi koruyordum. Neden korumayayım ki?" Tekrar kavga pozisyonu almışlardı. Roth masasının arkasında dikiliyor, kendi bölgesini koruyordu. Kazanmak için böyle uğraştığı şeyi elinde tutmak için ne gerekirse yapacaktı. "Etrafta dolaşıp Kohli'nin para aldığını, Miz'in para aldığını söylediğini biliyorum. Benim de öyle olduğumu söylemeyeceksin herhalde. Kocanızın mali hesaplarında kayda değer mevduatlar görünüyor. Lanet olsun, avukatımı arıyorum." Ofis linkine doğru uzattığı eli havada bir yumruk haline almıştı. Odada çıt çıkmıyor, Eve kadının verdiği kontrol savaşını izliyordu. "Ararsam kayıtlara girecek. Köşeye sıkıştırdın beni, değil mi?" Roth derin bir nefes aldı ve aynı şekilde derin bir nefes verdi. "Birkaç ay önce kocamın başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelenmeye başladım. İşaretler başlamıştı. Dikkat dağınıklığı, ilgisizlik, eve geç gelmeler, uzayan toplantılar, cevapsız çağrılar. Onunla yüzleştim ama inkar etti. Bazı erkekler böyle suçlamaları suçlu olanın kendin olduğunu hissetmene sebep olacak şekilde çevirmekte özel bir yeteneğe sahiptir. İçinden aslında öyle olmadığını bilsen de bir şey yapamazsın. Çok basit işte Teğmen. Evliliğim dağılıyordu ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Siz de bir polissiniz, bir kadınsınız, evlisiniz. Kolay olmadığını biliyorsunuz." Eve cevap vermedi. Roth da cevap duymayı beklemiyordu zaten. Huzursuz, mutsuz ve gergindim. Kendi kendime bir kadeh bir şeyler içip sinirlerimi biraz gevşetmenin zararı olmayacağını söylemeye başladım. Bir ya da iki kadeh. Ve sonuçta Araf'a gittim. Kohli barda çalışıyordu. Her ikimiz de karşısındakinin orada olmasının pek önemi yokmuş gibi davranmaya başladı. Bu arada ben kocamın yalnızca başka biriyle ilişki kurmakla yetinmediğini, ortak hesabımızdan düzenli olarak kendi özel hesabına para transferi yaptığını fark ettim. Ben bir şey yapamadan beni mali yönden mahvetmişti bile. Tekrar şişeye yöneldim. Bu durum dolaylı olarak işimi de etkilemeye başlamıştı. Yaklaşık 2 hafta önce kendimi toparladım. Kocamın o tembel işe yaramaz kıçını tekmeleyerek rehabilitasyona başladım. Olanları danışmanıma bildirmedim ve bu bir prosedür ihlalidir. Ufak bir şey ama yine de bir ihlal. O zamandan beri de Araf'a bir daha gitmedim ve dedektif Kohli'yi ofis dışında görmedim. Yüzbaşı Roth, bu geçtiğimiz dönemde bazı kişisel güçlükler yaşadığınızı anlıyorum. Ama dedektif Kohli'nin öldürüldüğü gece nerede olduğunuzu bilmem gerekli. Gece yarısına kadar Brooklyn'de bir kilisede atsız alkolikler toplantısındaydım. Roth hafifçe gülümsemişti. Orada tanıdığım kimseye rastlama şansım pek yoktu ve orayı seçme sebebim de buydu. Seans bittikten sonra katılımcıların çoğuyla birlikte kahve içmeye gittik. Savaş hikayeleri anlatıldı. Saat gece 2 civarı eve döndüm. Yalnız başıma ve yattım. Bahsettiğiniz saatte nerede olduğuma şahitlik edecek başka kimse yok. Roth, Eve'in gözlerine artık daha doğrudan bakıyordu. Haklarım okunmadığı için size anlattığım her şey kayıt dışı ve kullanılamaz. Eğer beni sorgulamaya alırsan Teğmen, inan hayatını çok zorlaştıracağım. Yüzbaşı, eğer sizi sorgulamaya almaya karar verirsem, inanın ben sizin hayatınızı çok daha zorlaştıracağım. 18. ayrımın sonu, sayfa 194, devamı 19. ayrımda.